Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran'ın 5 Şubat 2021 tarihli yazısı. Yeni anayasayı tartışmak, partilerin Türkiye vizyonlarını netleştirir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sivil anayasa yapalım çağrısıyla 2023 seçimlerinin ana tartışma eksenini belirledi. Sivil anayasa, darbecilerin otoriter ruhunun sindiği 1982 anayasasının kabulünden kısa süre sonra ortaya çıkan ve yaygın kabul gören bir ihtiyaç. Bu yüzden son 39 yılda çok sık anayasayı tartıştık ve 19 kez değişiklik yaptık. Ancak siyasi sorunlarımızı anayasal düzlemde tartışmayı hala tamamlayamadık. Nitekim muhalefetteki 4 partinin bir araya gelerek yeni anayasa için ortak prensipler belirlediği iddiası, İyi Partili Ümit Özdağ tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu iddiayı ne yalanlayabilen ne de doğrulayan muhalefetin şimdi de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi etrafında iktidar karşıtı bir blok kurma çalışmaları yürüttüğü malumumuz. Hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu arayışı demokratlar vs. otoriterler şeklinde formülleştirme çabasında. Meydan okuma. Sivil anayasa çağrısı hem reform gündeminin devamı hem de muhalefete bir meydan okumadır. MHP'nin çağrıya hızla olumlu cevap vermesiyle Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı sistemini temel alan bir çalışma yapacağı netleşti. Erdoğan, yeni anayasa sürecinin, dünyanın ve bölgemizin son yıllarda geçirdiği büyük değişimlerin, Türkiye'nin önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracak bir süreç olmasını istiyor. 2011 seçimleri sonrasında, mecliste grubu bulunan tüm partilerin eşit sayıda üyesiyle temsil edilen Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 4 aşamalı sürecin ikincisi olan metin oluşturma sürecinde tıkanmış. Elbette bugün, 2013'te dağılan komisyonun bıraktığı noktada değiliz. Ancak 4 partinin üzerinde uzlaştığı 59 maddeyi temel almak ortak bir zemin oluşturmaya katkı verebilir. 2017'de yapılan sistem değişikliğinden sonra yeni anayasa tartışmasının iki ekseni var. İlki, Cumhur İttifakı için başkanlık sisteminin yerleştirilmesi, muhalefet için parlamenter sisteme dönüş ekseni. İkincisi, demokratik hak ve özgürlükler temelinde katılımcı, çoğulcu ve kapsayıcı anayasa yazma ekseni. Bu iki eksenin tartışılması, siyasi partilerin Türkiye vizyonlarının ne olduğunu netleştirmek için fırsat üretir. Siyaset yapmanın zeminini genişletir. Tartışmadan kaçmak mümkün mü? Bu noktadan sonra hangi argümanla olursa olsun yeni anayasa tartışmasından kaçmak savunmacı konumda olmak demektir. Muhalefetin yeni anayasa çağrısına verdiği ilk tepkiler bu çıkmaza düştüklerini gösteriyor. Erdoğan'ın sürpriz çağrısına hazırlıksız oldukları açık. Bu çağrının muğlak bir parlamenter sistem önerisiyle farklı dünya görüşlerinden partileri gevşek şekilde de olsa toparlamaya çalışan CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin işine gelmediği aşikar. Şimdilik mevcut anayasayı uygula, önce zihniyet değişimi lazım, gündem değiştirme, muhalefeti bölme çabası, kutuplaşmayı artırma taktiği ve tek adam sistemini güçlendirme isteği gibi argümanlar öne çıkıyor. Nitekim Kılıçdaroğlu ilk tepkisini bu minvalde verdi. Yeni anayasa tartışmasını başlatmak için var olan anayasaya uymak gerekir diyerek Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusuna işaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de gündem değiştirme imasında bulundu. Bu tepkiler muhalefet cenahından daha sert eleştirilerin geleceğini gösteriyor. Ne sonuç çıkar? Meclis aritmetiği ne Cumhur İttifakı'na ne de muhalefete kendi başlarına uzlaşabilecekleri anayasa değişikliğini referanduma götürmeyi 360 vekil müsaade ediyor. Her iki tarafta sistem tercihinde ısrarcı olduğuna göre ufukta büyük uzlaşma görünmüyor. Tek ihtimal Millet İttifakı tarafında kısmi bir çözülmenin yaşanması. Bu da çok sancılı bir ihtimal. Bu ihtimali engellemek için CHP'nin tek adam rejimini güçlendirme polemiğiyle yeni anayasa tartışmasını boğma çabası hiç şaşırtıcı olmaz. Yeni anayasa tartışmasını strateji diye mahkum edenlere katılmıyorum. Böyle bakılırsa muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi de bir strateji. Siyaset, rakip stratejilerin etkileşiminden ve mücadelesinden yol alır. referanduma gidecek sayı bulunamasa da, farklı Türkiye tasavvurlarının yarışacağı demokratik bir tartışmayı yapabilmeliyiz. İktidara yarar kaygısıyla tartışmayı baskılamak, savunmacı ve korkak bir yaklaşım olur.